Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta büyük veri ve yeni nesil televizyon yayıncılığı üzerine konuşacağız. Konuğumuz TRT'de araştırmacı olarak görev yapan Doktor Bahadır Avşar. Hoş geldiniz Bahadır Bey.
Hoş bulduk hocam.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Bugün dediğim gibi büyük veri ve yeni nesil televizyon yayıncılığı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz Bahadır Bey ile. Bahadır Bey, bugün büyük veriden bahsedeceğiz, bilgi hiyerarşisinden bahsedeceğiz ve yeni nesil televizyonculuktan bahsedeceğiz ama öncelikle büyük veriye başlamadan önce veri nedir? Bize bunu açıklar mısınız?
Tabii ki hocam. En değerli konu zaten orada başlıyor. Veri nedir? Veri ham, işlenmemiş, gerçek bilgi parçacığıdır. Tam olarak tanımında aslında bu var. Bir bilgi parçacığı. Yani tam olarak bir bilgi değil, bilginin anlamlı olmayan bir parçasıdır. TDK veriyi araştırmanın, tartışmanın temeli olan ana öge olarak tanımlar. Ya örneğin en sağlıklı gidecek yöntem bu olur kanımca. Bir yayıncı olarak siz Tolga Akkuş'un TRT'de radyo programını yapıyorsunuz. Şimdi bu radyo programında 13. bölümün 5. dakikasındaki konuşma temel olarak bir veri. Peki anlamlı bir veri mi? Tam bir anlamı yok. Yani bizim bir şeyi kafamızda oluşturuyor mu, bir tahayyül geliştirmemizi sağlıyor mu? Hayır. İşlenmemiş bir veri parçacığı ve anlamsız. Ve bu veri hakkında ne yapacağımızı tam bilmeyiz. Yani sizin yayınınızın 13. bölümünün 5. dakikasıyla ilgili konuşuyor. Ama Tolga Akkuş'un şimdiye kadar yaptığı tüm programların saniye saniyesine, bütün verilerine sahipsek, işte bu doğrultuda da bizim işimiz bu dağınık veri kümesini anlamlandırma düzeyine getirir bizi. Yani Tolga Bey'in bütün programlarının verileri saniyesi saniyesine bizde varsa, Tolga Bey'in konuklarının akademik düzeyini ölçmemizi sağlayacak bir skalaya ihtiyacımız varsa, buna dair verileri toplar, diğerlerini atarız. Yok Tolga Bey'in programında en çok kullandığı kelimeleri bulmak istiyorsak, yalnızca Tolga Bey'in konuşmalarının verilerini toplar, diğer verileri bir kenara koyarız ya da atarız. Ve bu basit ve bunu basit bir istatistik yöntemle de çözeriz. Mesela SPSS gibi bir program kullanarak çözeriz. Yani buna çok fazla böyle karışık bir şeye girmemize gerek yok. Ama bir de şöyle düşünün, TRT'nin bir aylık radyo yayınlarını incelememiz gerektiğini ya da bir yıllık, TRT'nin bir yıllık yayınlarını ya da TRT'nin şimdiye kadar yaptığı bütün radyo yayınlarını, daha ileri gidelim, şimdiye kadar bütün kanallarda yaptığı bütün yayınlarını incelemek zorunda olduğumuzu düşünelim. Çok büyük bir veri yığını, çok geniş bir veri yığını ve bu veri yığının içerisinde biz bir şeyler bulacaksak, bunu SPSS gibi ya da basit istatistik yöntemlerle kısaca çözebileceğimiz bir duruma gelemeyiz. Şimdi buna dair bilgimiz cebimizde dursun. Sizin biraz önce bahsettiğiniz bilgi hiyerarşisinden biraz bahsetmekte fayda var, eğer veriyi anlamak istiyorsak.
Evet.
Şimdi bilgi hiyerarşisinde 4 basamak var. Şimdi herhangi bir veri ilk ortaya çıktığında hamdır. Herhangi bir değeri yok, yani anlamsızdır, değeri vardır ama anlamsızdır ve onunla ne yapacağımızı tam olarak bilemeyiz. İkinci adımda verilerin anlamlı haline gelmesini oluşturan bilgi adımı bulunmaktadır. Bunu bir üçgen olarak düşünelim hocam. Üçüncü adımda nasıl yapılacağını bilmeyi içeren uygulanabilir bilgi, yani tecrübe basamağı bulunmakta. Dördüncüsünde ve en üst üçgenden üst, piramidin en üst kısmında kavrayış ve öngörüyü içeren bilgelik bulunmakta. Yani veri temel olarak basit bir anlamlandırma süreci sonrasında bilgiye, bilgiden sonra tecrübeye dönüşmekte. Yani tecrübeden sonra da eğer onu tam kafamızda oturtabiliyorsak bilgeliğe doğru ilerlemekte. Yani bunu bir sobayla bir çocuğun ilişkisi açısından değerlendirdiğimizde basit bir şekilde verinin bilgeliğe gidişini tanımlayacak olursak bir çocuk soba verisini sıcaklık bilgisiyle anlamlı hale getirebilmekte. Parmağını dokundurduğunda sobaya onun parmağını yakacağını bilmesi ile tecrübelenmekte. Daha sonra bir dahaki sobayla muhatap olduğunda onun elini yaktığını bilmesiyle dokunmamakta ve bilge seviyesine ulaşmaktadır. Yani bir veriyi ve onun işleyiş hiyerarşisini anlatan bu piramit aslında bilgi hiyerarşisini oluşturmakta. Tek bir veri ya da 500 ya da 2000 parçacıklı bir veri seti bir araya gelerek çok kolay, çok basit bir şekilde, çok kolaydan kastım tabii ki kolay değil ama şimdiki kullanılan büyük datanın yöntemleriyle kullanılan sistematiğe göre çok çok daha kolay olan veriye girersiniz. 2000 parçalık bir veri vardır, 3000 parçalık bir veri vardır. Bu nasıl oluşur? Bir anket yaparsınız. Bir ürünün işte renginden, kokusundan, dokusundan neden satın alındığını, kimlerin satın aldığını, demografik verilerini toplamak için bir anket yaparsınız. Daha sonra bunu SPSS'te ya da ne bileyim ilgili bir programda kodlayarak verileri analiz edersiniz. Bu analizin sonucunda da işte ürünü pazarlama zinciri içerisinde yerini daha iyi alabilmesi, konumlanması için stratejiler geliştirirsiniz, pazarlama yöntemleri oluşturursunuz. Bu bildiğimiz klasik yöntem, biraz önce de bahsettik.
Şimdi burada bu şu ana kadarki konuşmamızdan anlıyoruz ki aslında bizim her yere savurduğumuz verilerimiz, demografik bilgilerimiz, konumumuz, yaş bilgilerimiz ya da bir ankette ya da internette herhangi bir yerde gördüğümüz formlarda doldurduğumuz her bilgi aslında çok kıymetli. Çünkü günümüzün en önemli kavramlarından bir tanesinden bahsettiniz. Web 3.0 yani verilerin anlamlandırılması. Sizce veri bilincimiz yeterince yerinde mi yoksa verilerin ne kadar kıymetli olduğunun farkında değil miyiz?
Hocam bunun için hani birazcık gecikiyoruz gibi geliyor. Bu aynı bana neyi anımsatıyor? Hani ilk matbaa bulunuyor. Şimdi matbaanın anlamı ne ya da yazının anlamı ne? Yazının çok büyük bir anlamı vardır hocam. Yazı sizin daha önce sözle aktarmaya çalıştığınız bilginin çok çok daha hızlı birikmesini sağlayan ve bu yolla bir sonraki nesle çok daha güçlü bir şekilde veriyi yani bilgiyi aktarabildiğiniz muhteşem bir icattır. Ve iletişimi hızlandırmıştır. Mesela yazıdan önce 10 kilometre hızla gittiğimizi varsayalım. Yazıdan sonra 50 kilometre hızla ulaşmışızdır. Sonra matbaa gelir. Yani arada birçok şey var da matbaaya gelelim biz. Matbaa geldiğinde artık bilgi o kadar hızlı ve yoğun bir şekilde toplumun farklı kesimleri tarafından, çünkü o dönemi düşünün, matbaanın olduğu dönemi düşünün, sadece el yazmalarıyla insanlar bilgiye ulaşabiliyor. Kitaplara ulaşmak çok sıkıntılı ve çok zorlu. Yani 30 kilometre hızdaydık ya, bir anda 90 kilometre hıza çıkmışız. Mesela o dönemde biz biraz böyle şeydik. Hani toplumsal olarak da matbaaya çok sıcak bakmadık. Bilginin toplumsal anlamda genele yayılmasının getirdiği avantajları geç keşfettik. Ardından bu matbaanın sayesinde oluşan bu aydınlanma dedikleri süreçte, çünkü her insana ulaşan bilgi haliyle de farklı bilgeliklerle sonuçlandığı için, hani biraz önce bilgi hiyerarşisinden hareketle
Evet.
farklı bilgeliklerle sonuçlandığı için bunun da bir aydınlanma süreci, Avrupa'da özellikle aydınlanma sürecini beraberinde getirdi derken sanayi devrimi. Ve biz bir kere bir geriden gittiğin zaman o bir türlü öne almıyor, yani devam etmiyor. Ve ardından işte devamını biliyorsunuz, sanayi devrimi, işte internetin 90'larda hayatımıza girmesi, insanlar çok yabancı değil ki 90'larda çok hızlı girdi. Ardından iş devam etti ve şu an sizin dediğiniz gibi yani web 0, yani web, birinci nesil internet statikti, basitti. Sadece bir yerden bir yayın yapıyordunuz ve onu birileri izliyordu. İçine müdahale edemiyordu. Web İkinci nesil web, web 2.0'da iş değişti, artık etkileşim başladı. Ve web 3 dediğiniz gibi ve veriler inanılmaz kıymetli bir hale geldi. Yani bir hani önceden şey derlerdi, arsa gibi. Hani bir arsanız vardır, bunun bir mülki hakkı vardır sizde. Veri de aslında öyle bir şey hocam. O kadar kıymetli, o kadar değerli. Mesela şundan hareket edebiliriz. Facebook verilerini paylaşmaz. Google Analytics de paylaşır. Web sitenize dair verilerin hangilerini topladığını ve hangilerinin indekslendiğini tüm detaylarıyla paylaşır. Ama mesela Facebook, inanılmaz bir veri deposudur Facebook. Paylaşmaz. Size Twitter paylaşır ama Facebook paylaşmaz. Verinin ne kadar kıymetli ve ne kadar önemli olduğunu konuşmadan önce bu büyük veriyi bir devam edeyim mi hocam? Ne dersiniz?
Evet, lütfen.
Şimdi 90'lı yıllarda hani biraz önce konuştuk işte. 90'lı yıllara kadar internet çok hayatımızda yok. 90'lı yıllardan sonra çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 2000'li yılların başlarına kadar sadece dijitalleşmemizin yani bilginin tamamı manuelde. %90'dan fazlası manuelde. Sadece %2'si dijitalleşmiş. Ama 2010'ları geçmeye başladığımızda artık verinin bilinen bütün kaynakların dijitalleşmesi %98'i buluyor.
Dijital Dünya devam ediyor.
Peki hocam, biz bugün baktığımızda rakamsal olarak e-posta ne kadar e-posta gönderiyoruz, ne kadar veri üretiyoruz, bunun rakamsal olarak bir kaynağı var mıdır?
Yani en son internetteki son verilerde günde 294 milyar e-posta gönderiyoruz hocam. En büyük sosyal medya uygulamasında, biraz önce ismini de zikrettim, günlük 4 petabyte veri oluşturuyoruz. 1 petabyte 1024 terabayta. 1024 terabayt da çarpı 1024 gigabayta denk geliyor.
Evet, bunu hesaplamaya sanırım telefonunun hesap makinesi yeterli kalacaktır.
Muhtemelen hocam. Yani günlük 4 petabyte o en büyük sosyal medyada oluşan veri. En popüler mesajlaşma uygulaması malumunuz günde hepimizin bildiği 65 milyar mesaj gönderiliyor bir günde. İnternette günlük ortalama 5 milyar arama yapıyoruz hocam. Günde 500 milyon tweet paylaşılıyor. En popüler arama motoru günlük 20 petabyte veri işliyor.
Şimdi burada hemen araya girerek şunu söylemek isterim. En popüler mesajlaşma uygulaması ya da insanların vazgeçemediği en popüler arama motorunu popüler yapan ve vazgeçilmez yapan şey de aslında verileri, topladıkları verileri ile çalıştırdıkları algoritma sistemleri sayesinde onlardan başka bir yere gidemiyoruz. Yani mesela bir mesajlaşma uygulamasına kızıp başkasına geçmeye kalksak geçemiyoruz. Çünkü herkes orada. Ya da işte fotoğraf paylaştığımız şu an en popüler sosyal medya mecrasına başka bir yere geçemiyoruz. Ya da kısa videoların paylaşıldığı bir mecra var. Buradan çıkamıyoruz. Çünkü işte dediğiniz gibi milyarlarca kilobaytlık, megabaytlık veriyi toplayarak bunları bizi tanımak için kullanıyorlar ve yaptığımız aramalardan, yaptığımız beğenilerden, paylaşımlardan dolayı biz buradan çıkamıyoruz. Peki gelecekte ne kadar veri üretileceği tahmin ediliyor?
Hocam ona ilişkinde değişik şeyler var, yorumlar var ama bir mesela bir şeyde kaynakta 2025 yılında her gün 463 exabyte veri üretileceği tahmin ediliyor. Exabyte nedir hocam? Exabyte 1024 petabyte'a denk geliyor. Onu da tekrar böyle saymaya kalksam çok uzun. Yani inanılmaz büyük bir veriden bahsediyoruz ve bu günlük üretilecek diye tahmin ediliyor. Yani 2025 de çok uzun bir şey değil. 3-5 sene sonra 2025'e ulaşacağız. Ve en çok benim etkilendiğim bu konuyla ilgili şey... bu Google'ın CEO'larının önceki CEO'larından birinin yazdığı kitapta geçen bir ifade bu. Yeni Dijital Çağ diye çok etkilendiğim, sevdiğim bir kitap. Orada günümüzde her iki günde bir tüm medeniyetin doğuşundan 2003 yılına kadar geçen sürede ürettiğimiz kadar veriyi dijital içerik olarak üretiyoruz hocam.
Evet, korkunç yani, bir bilgi aslında.
Muhteşem bir yığılma var ve dolayısıyla da eski bildiğimiz usullerle hani bir anket yaptık, ankette işte 5000 kişiye ulaştık, 20 soru sorduk, 200 bin veri ürettik. Bunu SPSS'de çözebiliriz ama Biraz önce bahsettiğimiz gibi günde 294 milyar e-postanın ya da onun içerisinden herhangi bir şekilde ulaşmayı istediğimiz 4 petabaytlık bir verinin günlük bu da. Biz mesela bir haftalığı almaya kalktık ya da ne bileyim Türkiye coğrafyasında bu sosyal medya mecrasını kullananların bir aylık seçim döneminde mesela bir aylık, atıyorum bir aylık da çok oldu, 10 günlük verisini alacağız. Yani 40 petabayta yakın bilgiden bahsediyoruz ve bunu bir şekilde veriden bahsediyoruz. Çok özür dilerim. Veriden bahsediyoruz ve bunu bir şekilde şekillendirmemiz gerekiyor. Şimdi sizin de dediğiniz gibi artık insanlar sosyal paylaşım sitelerindeki beğenilerimizi, film tercihlerimizi, o filmdeki durdurma anlarımızı, hangi bağlantı türüyle o filmi izlediğimizi, kablo veya işte fiber veya X ya da Z diye düşünelim hocam. Hangi duygu durumuna nasıl tepki verdiğimizi biraz sonra daha detaylı anlatırım onu. Hep bunları insanlar hangi lokasyonda paylaşımda bulunduğumuzu, hangi görüntüleri yazdığımızı, mouse'u nasıl, ne şekilde, yoğun bir şekilde, hangi yoğunlukta kullandığımızı bile kaydedebiliyor artık dijital. Önceden en fazla neyi kaydedebiliyorduk klasik dönemde? Demografik durumumuzu, işte renginden, kokusundan tercihimizi, çok çok daha basitti. Dolayısıyla bizim eski verimizin bilgi o sistematiğinde bilgiye ulaşma yönteminin yeni adı aslında Big Data, yani büyük veri. Şimdi büyük veriyi de diğer veriden ayıran şeyi, bu Oxford Üniversitesi'nin bir raporu var. Orada yani 4V diyorlar. Hani şöyle söyleyeyim hocam, kimisi 6V demiş, kimisi 8C demiş, herkes bir şey söylemiş. Yani Oxford Üniversitesi'ni birazcık daha temel alarak 4V'nin mantıklı olacağını, yani en azından o orayı referans almanın mantıklı olacağını düşünerek böyle dedim. Bu
4V
4V dediğimde
konusu biraz açar mısınız? V'ler neyin kısaltması?
V'ler hacim, yani ilk önce Türkçelerini söyleyeyim, tam verinin hacmi, verinin hızı ve verinin çeşitliliğini anlatıyor. Son V de verinin değerini anlatıyor. Yani volume, velocity, variety, value anlatıyor. Terabaytlık hacimlere sahip hızlı işlenebilen, biraz önce bahsettiğimiz terabaytlarca veriyi ölçümünü yapmamızı sağlayabilecek temel big data'nın, yani büyük verinin, büyük veri olduğunu anlamamızı sağlayan aslında temelde dört temel nokta olduğunu söylüyor bu rapor. Hacmi, bir verinin hacmi çok büyükse, terabaytları buluyorsa, bu hacimli veriyi inanılmaz hızlı bir şekilde bizim bunu ulaşmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün, mesela bir kalp ritmini ölçeceksiniz, kolunuza saati takıyorsunuz, saatte bunu ölçüyorsunuz. Bunu dakikalık değil de saliselik ölçtüğünüzü düşünün. O kadar hızda bu veriyi sürekli işleyip işleyip size sunması gerekiyor. Hızdan kasıt bu. Çeşitlilik de, hani daha önce diyorduk ya, demografik yapı vesaire filan, ama artık işin içine bir internet sitesinin herhangi bir şekilde ölçümünü yapacaksanız, hangi dakikada, hangi hangi saniyede, hangi sayfaya, internet sitenizin hangi sayfasına, hangi telefon markasıyla, hangi demografik özelliklere sahip kişinin hangi ağaç yapısıyla kaç kere girdiğini görebilecek kadar detaylı, yani çeşitli veriler bir anda yığılabiliyor önünüze. Bunların hepsi birleştiğinde bir değer oluşturuyor ve bunun adı da büyük veri, big data. Yani klasik yöntemler, önceki gibi 20 anketlik vesaire filan yöntemler işimize yaramıyor. Şimdi artık, yani SPSS mesela düşünün, SPSS işimize yaramıyor. Artık şimdi bunu nasıl işliyorlar? Şimdi iki tane temel program var. R dedikleri, bir de daha doğrusu programlama dili var. R ve Python. Bu diller vasıtasıyla kullanılan şey, önceden herkesin şeyi düşünüyor mesela, büyük veriyi işleme nasıl yolu, bir süper bilgisayar mı? Yani süper bilgisayar da tabii ki etkili oluyordur, ama süper bilgisayar o hani saydığımız dört özellikteki hızı size yeterince vermiyor. Ne kadar hızlı olsa olsun. Orada uygulanan yöntem tek bir süper bilgisayarın yapabileceğinden çok daha fazla işlemi çok kısa sürelerde yapabilen binlerce CPU'ya ayrılmış küçük küçük küçük küçük o bütün verileri küçük küçük parçalara ayırıp binlerce bilgisayarın dahil olduğu bir işlem sürecine sokmanın veriyi çok daha hızlı bir şekilde üretmenizi sağladığı keşfedilmiş. Ve yöntem tek bir bilgisayar değil, binlerce bilgisayarı işin içine dahil ederek ve her bir bilgisayarın içine de küçük küçük verileri ekleyerek bunların hızlı bir şekilde CPU'lardan analizin yapılması ve anında size o verinin, değerin yani bilginin, bilgeliğin ulaşması sağlanıyor. Bunu şey gibi düşünün hocam, hani sonbaharda falan sığırcık kuşlarının gökyüzünde oluşturdukları o muhteşem geometri var ya,
evet.
Ben Big Data'nın oluşumunda onu düşünüyorum. O şeylerin, kuşların, sığırcık kuşlarının öyle gökyüzünde çok güzel şekiller oluştururlar. Binlerce bilgisayar gibi onları düşünün ve hepsi bir araya geliyor ve zaten bulut sisteminde biliyorsunuz oraya da bir ironi oluyor.
Evet.
Ve halinde bir şey oluşuyor.
Aslında burada senkronizasyondan bahsediyorsunuz değil mi? Yani aslında bugün blockchain teknolojisi de Big Data teknolojisi de senkronize olmuş bilgisayarların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir teknoloji. Burada hocam biraz da büyük verinin yaşam döngüsüne geçebilir miyiz? Yani büyük veri nasıl bir döngü içerisinde işleniyor? Yani veri nasıl üretiliyor, nasıl işleniyor? Sonrasında veri ne işe yarıyor? Ve şöyle de düşünmek lazım. Bugün biz binlerce, milyarlarca veri üretiyoruz ama bugünkü ürettiğimiz verilerin işlenmesiyle belki de 100 yıl sonra çok daha farklı şeyler göreceğiz değil mi? Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. 100 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı bugün renklendirebiliyoruz, hareketlendirebiliyoruz, farklı şeyler yapabiliyoruz ya da piksellerine bakarak fotoğrafı büyütüp anlamlandırabiliyoruz. Biraz daha geriye gidecek olursak binlerce yıl önce yapılmış tarihi eserleri ya da yüzlerce yıl önce yapılmış camileri yıkılmış olsa da nasıl olduğuna dair yapay zeka ile çözümler bulabiliyoruz. Peki büyük verinin yaşam döngüsü nasıl şekilleniyor?
Hocam, büyük verinin temelde nasıl yapılandığını ve ne olduğunu zaten anladıktan sonraki en önemli girmemiz gereken konu bu. Nasıl bir yaşam döngüsü var? Bunu Boston Üniversitesi'ndeki oluşturduğu bir şey var. Sonsuzluk döngüsü gibi bir şey düşünün. Hiçbir zaman sistematiği bozulmayan bir yapısı var. Şimdi ilk önce veriyi üretiyor. Süper, yani bu biraz önceki kuşların senkronizasyonu gibi bir istediğimiz veriyi belli parametreleri kullandığımız dillerden birini Python veya ara girerek bir veriyi üretmek istiyoruz. İşte verinin üretmek istediğimizdeki ana noktası ne, ihtiyacımız ne? İlk adım, yaşam döngüsündeki ilk adım verinin üretilmesi. Bu üretilme aşamasında ihtiyacın belirlenmesi gerekiyor. Verilerin nasıl toplanacağının kararlaştırılması gerekiyor. Sağdan mı gelecek, ilgili yapıdan mı gelecek ya da sizin işte atıyorum bir yayıncı olarak işte web sitelerinizden mi gelecek, sosyal medya hesaplarınızdan mı gelecek? Bunların hangi yerlerden geleceği ve ihtiyacınızı tam olarak Big Data'ya dair ihtiyacınız ne olduğunu belirlemeniz aşaması, verinin üretilmesi aşaması. Daha sonra verinin işlemesi aşaması var hocam. Şimdi biz bir şeye karar verdik. Bir konuya karar verdik, bir ihtiyacımız evet. Var.
Verinin işlenmesi ikinci aşama değil mi?
Saygılar. Peki, işlenmesi ikinci aşama. Evet.
Toplam kaç aşama var hocam?
Toplamda 6 aşama sayabiliriz hocam.
Bu 6 aşamayı saydıktan sonra medyada büyük veri konusuna geçebilir miyiz?
Tamam hocam. Şimdi verinin işlemesi aşaması ikinci aşama.
Üçüncü burada aşama.
Üçüncü aşama verinin analizi.
Evet.
Dördüncü aşama verinin korunması, yedeklenmesi veya işte paylaşılması, arşivlenmesi.
Evet.
Beşinci aşama verinin erişimi. Kimlere erişme izni verip vermeyeceğinizi karar verilmesi.
Evet.
Altıncı aşamada biraz önce söylediğiniz gibi bu döngüsel bir şey. Verinin tekrar kullanımı. Yani aynı veriyi ürettik, daha sonra bunu nerede kullanacağımıza karar verip yine tekrar aşamaya geçmek. Yani yine tekrar verinin üretilmesi aşamasına tekrar dönüyor ve bu veri üretilmesi Big Data'da hiç bozulmayacak bir sirkülasyon. Devamlı dönen bir şey. En azından farklı şablonlar içerisinde en mantıklı, en tutarlı şu an gördüğüm Boston Üniversitesi'nin geliştirdiği bu büyüklerinin yaşam döngüsü bu şekilde gerçekleşiyor.
Peki medyada büyük verinin kullanılmasına bahsedecek olursak, bugün yeni nesil izleme platformları var. Bu platformlar, evet, video izleme platformları büyük veriyi nasıl kullanıyor?
Hocam şimdi insanlar, hani biraz önce matbaa gibi, insanlar ne kadar hızlı bir şekilde bu teknolojinin güçlü bir şekilde kendilerini enforme ederek daha fazla insanlara ulaşmalarını keşfettiyse, o kadar çok konuya dair emek harcamışlar.
Evet.
Şimdi normalde bu online film ve televizyon hizmeti sunan dünyada en büyük yapıyı hepimiz biliyoruz. Bunların ilk işe girişleri 2007 yıl 2006'da başlıyorlar aslında. Ondan önce DVD postalayan rutin bir şirket bu şirket.
Yani aslında dijital dönüşüm nedir dediğimiz zaman buradan başlayabiliriz. DVD postalama işi yaparken bir anda bütün hizmetlerini dijitale geçirmişler.
Online, evet aynen öyle hocam. Online film ve televizyon hizmeti sunan bir yapıya dönüştürüyorlar. Bu yayın platformunun bugün 50'den fazla ülkede günde 100 milyon saatin üzerinde televizyon programı yayınlıyor. 65 milyon üyesi var hocam. Ve bu üyelerden, yani bugünkü şeylerden bahsediyorum siz vurgulayınca, bugün bu üyelerinden saniyelik verileri o kadar yoğun bir şekilde topluyor ki, hani biraz önceki petabaytlar gibi inanılmaz güçlü bir şeyleri var. Çalışma algoritmaları var. İlk girdiklerinde 2006'da karar veriyorlar zannımca. 2007'de internet yayına geçmeden önce diyorlar ki biz bir price, bir yarışma yapalım. Müşterilerinin önceki DVD satıyorlar ya hocam.
Evet.
Müşterilerinin önceki puanlamalarına göre dayanarak bir filme kaç puan vereceklerini tahmin eden bir algoritma geliştirmelerini istiyorlar şeylerden. Algoritmayı geliştirene 1 milyon dolar vaat ediyorlar.
Ve müşterilerin aslında verilerini toplamaya çalışıyorlar. Yani algoritmaya dayalı olarak, değil mi?
Saygılar. 4 tane veri var burada.
Evet.
Bu veriye dayanarak bir data oluşturmalarını istiyorlar. Gruplara ayrılan...
Yayın platformunun bu ilk algoritması hangi 4 veri üzerine dayanıyor?
Müşterinin kimlik bilgisi var hocam. Film kimlik bilgisi var. Puanlama bilgisi var. Filmin izlendiği tarih var. 4 tane veriden hareketle bir algoritma oluşturmalarını istiyorlar ve en başarılı algoritmayı, tahmin algoritmasına 1 milyon doları veriyorlar. 2009'da yanlış hatırlamıyorsam veriyorlar. Yani bu adamlar 4 veriden müşterinin en çok izlemek istediği şeyin, filmin tahminini yürütmek için bir big data ile başlıyorlar ve iş o kadar büyüyor ki, ve her seferinde bu 4 veriyi çeşitlendirerek, hani biraz önce verinin yaşam döngüsünden bahsettik ya hocam,
evet,
çeşitlendirerek, katlayarak bu işi büyütüyorlar ve bunun yanında bu bir tahmin modelleme sistemi sürekli çalışmaya devam ediyor. Bir yana şey de ekliyorlar, etiketlemeyi. Yani mesela toplamda en fazla 45 film türü sayabiliriz. Ya da ne bileyim sayın, 50 tane sayın. Bu yayın platformlarında 80 bin mikrofilm türü tanımlanıyor. Şimdi bunlar
yani
çok uzun.
Evet, bu evet. Çevrim içi izleme platformları aslında başarılarının büyük bir bölümünü izleyicilerinin neden hoşlanacaklarını bilerek.
Tahmin algoritmaları sayesinde hocam. Aynen
evet,
öyle. Direkt dediğiniz gibi.
Online platformlardan sonra geleneksel tekrar televizyonculuğa dönecek olursak, bunun yurt dışında örnekleri var mıdır? Televizyon kanalları, yayın kuruluşları büyük veriyi nasıl kullanıyorlar?
Hocam aynı bizim yani TRT gibi İngiltere'nin en büyük kamu yayıncısı da bu işlerden yararlanıyor. Öyle güzel bir şekilde yararlanmışlar ki 2013 yılında analiz ve öngörü modelleme oluşturacak şirketlerle anlaşmaya gidiyor ve o şirket, yani kamu yayıncısı, İngiltere'nin kamu yayıncısı, masaya 18 milyon pound koyuyor hocam. Sırf bu izleyicilerinin, dinleyicilerinin hangi şeyleri istediğini modelleyip önlerine koyacak algoritma için. Bu algoritma verileri oluşturuyorlar ve bir platform oluşturuyorlar. Bunun ismini söylememde bir mahsur var mı bilmiyorum. MyBBC diye.
Evet.
Sosyal medya üzerinden daha fazla çift taraflı iletişim kurmasını da teşvik edecek çok güçlü bir yapı oluşturuyorlar. Bu yapının hani benim de çok hoşuma giden bir şeyi var. İlk test yayınları sırasında televizyon programlarına nasıl izleyicilerin nasıl tepki verdiğini ölçmek amacıyla bu yayın platformunu yani BBC'nin her evde şeyleri var. Kutucukları var. Hani basit en basit ifadeyle. Bunların yüz tanıma teknolojisiyle de bazı deneyler yapıyorlar. Üye izleyiciler Sherlock dizisini izlerken yüzlerini takip ediyorlar. Kameralar kullanarak.
Evet.
Ve onların duygularını yorumluyorlar hocam. İzleyicilerin 4 farklı ülkede 50 farklı şova gösterdiği tepkileri takip ediyorlar. Burada en ilginç biraz önce söylediğim Sherlock. Avustralya'daki çeşitli evlerde hane halkı Sherlock dizisini izlerken dizinin sezon galasına ait fragmanla nasıl tepki verdiklerini anlamaya çalışıyorlar.
Yani geleneksel yapımcılıkta da aslında büyük veri bugün aktif şekilde kullanılıyor. Yani bu işte Sherlock dizisinde ya da işte bu kamu yayıncılığında da kullanılıyor. Peki büyük veri de büyük verinin bu medya sektörüne dezavantajları nelerdir? Son sorum da bu olsun hocam.
Yani hani tüketicinin bilincinin artması ve biraz önce bahsettiniz ya artık veriyi insanlar önemsiyor ve hani bir paha biçiyor buna artık. Dolayısıyla özellikle Avrupa'da veya Türkiye'de yani bu bölgede veriyi almak çok daha zorlaşıyor. Biraz önce bahsettiğimiz büyük platform, dünyanın en büyük online yayın platformunun yaptığı güçlü yayın sayesinde oluşturduğu tırnak içinde tekel, hani alternatifleri tabii ki var ama yine Amerika menşeli. Diğer şeyleri birazcık daha dar alana sıkıştırıyor. KOBİ'leri finanse etmek için yeterli erişim yok. Yani bu tarz şeyleri güçlendirerek veriyi hani büyük veriyi medya sektöründe kullanması için bunları teşvik edecek finansal şeyler yok. Kalemler yok yeterince.
Evet.
Sonra veri gazeteciliği, ürün yönetimi gibi büyük veri uygulamalarını manipüle edebilen yeterli bir veri mesleği sağlanamadı henüz. Korsanlık korkusu var. Amerika'nın güçlü sektöre baskısı var.
Evet.
Yani bunları sayabiliriz.
Yani aslında avantajları kadar bunun dezavantajları da var. İnternet mecraları, internet yayıncılığı ya da işte internetteki sosyal medya mecraları bir özgürlük vaat ederken ve herkesin eşit şekilde sesini duyurabileceği bir platform vaat ederken aslında kullanıcıların verilerini toplayarak bir dijital diktatörlük, bir algoritmokrasi kurmaya doğru gidiyorlar. Yani artık birçok teknoloji şirketinin elinde devletlerin vatandaşlarından bildiğinden daha fazla bilgi var ve bu bilgileri anlamlandırarak aslında kişilerin her türlü verisini, bilgisine ulaşarak bu kişilere daha kolay şekilde ulaşıp onların fikirlerini değiştirebiliyorlar ve onlara navigasyondan sen bu yoldan gitmelisin ya da işte bir video platformu açılınca sen bu diziyi izlemelisin ya da sen buraya şunu yapmalısın diye bu kişilerin fikirlerini değiştirebiliyorlar. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey.
Ben teşekkür ederim hocam.
Bu hafta büyük veriyi konuştuk. Bununla ilgili son sözünüz nedir dinleyicilerimize?
Hocam çok teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Çok keyifli idi benim için. Daha çok çok daha uzun ve detaylı zaten konuşmalarda yaparız umarım. Çok teşekkür ederim hocam.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bu hafta büyük veri ve yeni nesil televizyon yayıncılığı üzerine konuştuk. Konuğumuz Bahadır Avşar'dı. Doktor Bahadır Avşar şu an TRT'de araştırmacı olarak görev yapıyor kendisi. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.